Ayrım 7.
İnsel betimlemelerin doğuşu. İnsan çalışırken doğayı göz önünde tutmak zorunda olduğunu görüyordu ve bu gözlemleri onu kendini çevreleyen dünyayı daha derin bir biçimde açıklamak için ilk denemelere girişmeye götürüyordu. Ama onun gücü, onun deneyimi gibi doğa hakkındaki bilgileri de yetersizdi. İlkel insan doğa olaylarının birbirleriyle bağlantılarını, ard arda gelişlerini, kendi yaşamı üzerindeki etkilerini anlayamıyordu. Kendi ilkel donatımı ile kendini doğa afetleri karşısında güçsüz hissediyordu. Sel baskınları, yanardağ püskürmeleri, orman yangınları, kuraklıkları, açlıklar ve benzeri afetlerin patlak vermesi, anında bu güçsüzlük, doğanın yasaları konusundaki cılız bilgisi, onu kendi kavrayışının dışında gerçeksiz, imgesel güçlerin doğa olaylarını yönettiğini düşünmeye yöneltiyordu. Bu şekilde ortaya çıkan dinsel fikirler bu güçsüzlük duygusundan ileri geliyordu ve beyinde insanlığın yaşamını düzenleyen tamamen gerçek olan görüngelerin bozulmuş, yanlış ve imgesel bir yansısını oluşturuyordu. Arkeolojik araştırmaların kanıtladığı gibi dinsel betimlemeler ancak 50 ya da 40 bin yıldan beri vardır. İnsan çok kez kızgın yırtıcı hayvanların kaba kuvvetine karşı koyamadığı ve kendi yaşamı avdaki talihine bağlı olduğu için yabanıl hayvanlara doğaüstü nitelikler, özellikler yakıştırmaya koyuldu. Hayvanlarla kendisinin ortak atalardan geldiğini, hayvanın kendisine etini feda ederek kendisini yaşattığını düşünüyordu. Yaşamı ve ölümü açıklayamayan tarih öncesi insan, hayvanların kemikleri saklandığı takdirde bazı büyülerle onlara yeniden canlılık verebileceğini düşünüyordu. Klanın atalarını ve koruyucu ruhlarını bazı hayvanlarda görme olayı totemizm adını aldı. Daha sonra insanlar yalnızca hayvanları değil, otları, ağaçları da totem, yani klanların ataları ve koruyucuları olarak almaya başladılar. İnsan yaşamını daha iyi güven altına almak, kendini yabanıl hayvanlardan korumak, avda talihli ve mutlu olabilmek için kendi yarattığı totemin yardımını sağlamayı büsbütün zorunlu bir şey sayıyordu. Dua ederek, yakararak, sungularda bulunarak, totemi övgülere boğarak gönlünü almaya çalışıyordu. Yavaş yavaş toteme bu sığınışlar, av büyüsü ya da göz bağcılığı denen çok kesin olarak belirlenmiş bir ayin usulüne göre yapılmaya başlandı. Dinin en yaygın biçimlerinden biri animizmdi. Yani maddi olmayan doğaüstü bir erk ve yetiye sahip güçlere, iyi ve kötü ruhlara, şeytanlara, tanrılara ve bunun gibi inanmaktı. Bu inanç kökenlerini insanın maddi olmayan bir varoluş yakıştırılarak ama aynı zamanda da insanlara özgü yetiler ve açıklanamaz bir güç yükleyerek bir bakıma kendi kavrayışı içine çektiği doğa olaylarının gerçek ayırt edici özelliğini kavrayamamasından almaktadır. Böylece gök gürültüsü, fırtına, orman, ırmak, doğaüstü varlıklar biçiminde naiade, çeşme ve sular tanrıları, silvain, orman ve tarlalar tanrıları temsil edilmekteydiler. Ölümün ve yaşamın ruhsal ilkesine inanmak da animizmden gelmektedir. Doğaüstü inanç her çeşit muskacılığı ve büyücülüğü ortaya çıkardı ve yaydı. Başlangıçta savaşçıların dansları, savaşçıların savaşım içgüdülerini yapay olarak kışkırtmak, harekete geçirmekten başka bir amaç gütmüyordu. Ama zamanla etkilerini artırmaya yöneltilmiş birçok ayinle çaprazlıklaştırılan bu danslara büyülü bir değer yüklenildi. Başlangıçta sevilen varlığın ilgisini kendi üzerine çekmekten başka bir şey olmayan aşk konusundaki büyüler zamanla gizemli bir anlam kazandılar. En sonu tıbbi büyücülük de etkinlikleri tartışma götürmeyen kan alma, tedavi edici menkular, haşlanmış bitki suları, kullanımı ve bunun gibi uygulamalardan ileri gelmektedir. Ama büyü eğer derinliğinde insanın ruhları yardımına çağırma gücüne iman idiyse, fetişizm büsbütün farklı bir din biçimiydi. Fetişizm maddi nesnelere doğaüstü bir güç yakıştırmaktan ibarettir. Demek oluyor ki bu nesneler insan üzerinde bir etkiye sahip sayılıyorlardı. Şu halde onlara tapmak gerekiyordu. İnsanların nasıl ve niçin doğup öldüklerini anlayamayan Avustralyalılar ve başka halklar yaşamın gizeminin küçük çakıl taşları ya da tahta parçaları içinde gizlendiğini ve bunların parçalanmasının insanın hemen ölmesine neden olduğunu kabul ediyorlardı. Ölümü kendi kendilerine açıklayamayan insanlar, ölüm karşısında boş inanlardan gelme bir dehşet duyuyorlardı. Bu duygu, yaşarken topluluğun sıradan üyelerinin kendilerinden korkmuş oldukları büyük savaşçılar, şefler ve bunun gibi ölülerin kişiliği üzerine aktarıldı. Yığının hayal gücü bu kişilerin bedenlerine, giderek imgelerine bile doğaüstü bir güç yüklüyordu. Daha sonra ölülerin ruhlarının oturdukları bir öteki dünya fikri ortaya çıktı. Doğaüstü güçlerin kayralarını kazanma isteği tanrılara sunulan kurbanlar, maddi armağanlar adetiyle ifade edildi. Görülüyor ki ilk dinsel betimlemeler insanın doğa karşısında duyduğu güçsüzlük duygusundan doğdu. Dinler bu güçsüzlük kompleksini sürdürmeye yardım ettiler. Çünkü dinler dünyanın bilimsel olarak tanınmasını engelliyorlar. İnsanı doğa görüngelerinin gerçek incelenişinden uzaklaştırıyorlar. Böylece insanın gelişmesini engelliyorlardı. 5. Bölüm: İlkel topluluğun parçalanıp dağılması. 1. Tunç ve demir devrinde üretici güçlerin ilerleyişi. Madeni avadanlıkların bulunuşu. Taştan yapılma avadanlıklar sürekli olarak yetkinleşmekle birlikte emek üretkenliği son derece düşük olmakta devam ediyor. Toplumun üretici güçlerinin ileriye doğru gidişinde köklü bir değişiklik ancak İsa'nın ölümü 5 ila 6 bin yıllarda madeni aletler yapılmaya başlandığı zaman kendini gösterdi. Madeni aletlerin kullanılması toplumun üretici güçlerinde genel bir ilerlemeye neden oldu. Emek üretkenliğini hızla yükseltti ve sonuç olarak da üretim ilişkilerinde ve insanlığın bütün yaşam tarzında değişiklikleri zorunlu kıldı. İnsanlar avadanlıkları için ham maddeler ararken taş balta vuruşları ile biçim verebildikleri bakırı buldular. Bakırdan baltalar, saldırmalar, ok ve mızrak başları yaptılar. İsa'nın ölümü 6000 yıla doğru Asya, Afrika ve Avrupa'da avadanlıkların yapımı için yeni maddeler ve madenler kullanılmaya başlandı. İsa'nın ölümü 4000 yılda Afrika, Ön Asya ve Hindistan'da ilk maden eritme, dökme yöntemleri uygulanmaya başlandığı zaman madenlerin kullanılması daha da arttı. İnsan alaşımları, özellikle bakır ve kalay alaşımını öğrendi. Başlangıçta madenler çok az ve düşük nitelikteydi. Ayrıca daha uzun bir zaman insanlar taş avadanlıklardan tamamıyla vazgeçemediler. Bakır, tunç, daha sonra demirden aletlerin yardımıyla insan taşı, tahtayı, kemiği ve boynuzu işleme sanatını yetkinleştirdi. Şimdi artık madeni çapalar, oraklar, başka aletler ve kapkacak yapıyordu. Aynı çağa doğru ağaçtan büyük evler yapılmaya da başlandı. İnsan benzetmeye denilen ilkel mekanizmaları ellerinin yerine koymayı denedi. Böylelikle çömlekçi tornası, çıkrığı ve ilkel dokuma tezgahı icat edilmiş oldu. Bu ilk mekanizmalar yalnız üretilen maddelerin niteliklerini iyileştirmekle kalmadı, insan emeğinin üretkenliğini de büyük ölçüde artırdı. Toprağın işlenmesinde gelişme. Madenden aletlerin kullanımının yaygınlaşması toprağın işlenmesinde çok büyük rol oynadı. Bu Mısır'da, Filistin'de, İran yaylasında, Irak'ın dağ eteklerinde, Orta Asya'nın güneyinde büyük ölçüde uygulanmaktaydı. Daha sonra Batı Asya'ya, Hindistan'a, Çin'e, Küçük Asya'ya, Balkan Yarımadası'na, Avrupa'nın ormanlık bölgelerine ve orman stepleri bölgelerine, Kafkasya'ya ve Afrika'ya da yayıldı. Kurak ve sıcak iklimlerde toprağın işlenmesi ancak yağmurların sık olduğu bölgelerde ve akarsuların seller gibi bol aktığı dağ eteklerinde olanaklıydı. Buralarda insanlar suyu tarlalarına getirmek için arklar kazmaya başladılar. Daha sonra barajlar ve bentler kurarak suların düzeyinin yükseltilmesi ve ayrıca bu suların özel su hazinelerinde büyük kayalara yontulmuş bir çeşit sarnıçlar içinde saklanmasını öğrendiler. Toprağı sulama yönteminin ilerlemesi, bir yandan tarımın yeni bölgelere yayılmasına, İşlenen toprak alanının artmasına yardım etti. Öte yandan da ürünü fark edilir bir şekilde iyileştirdi. Artık tarım doğanın kararsızlığına gittikçe daha az bağlı oluyor ve tarımın insanlara sağladığı zahire miktarı durmadan artıyordu. Tarımda ilerleme özellikle büyük nehirlerin geçtiği verimli vadilerde çabuk oldu. Nehirlerin yıllık kabarmaları tarlalara bitki besinleri bakımından zengin balçık ve lös bırakıyordu. Aynı tarla arka arkaya birkaç mevsim ekilebiliyordu. Çiftçilerin yapacakları şey yalnızca sulama kanalları açmaktı. Nehirlerin kabarması sırasında biriken su, kurak mevsimde bu kanallarla tarlalara geliyordu. Daha az verimli ülkelerde insan sık sık tarla değiştirmek zorunda kalıyordu. Ormandan tarla açıyor, ağaçlardan kalan çotukları, kökleri temizliyor ve sonunda toprağı ekime hazırlıyordu. Bu bölgelerde tarlalar ancak verimliliklerini korudukları birkaç yıl boyunca kullanılabiliyordu. Toprağın verimden düşmesi çiftçileri başka topraklara geçmeye zorluyordu. Terk edilen tarlalar yıllar boyunca yeniden ormanla kaplanıncaya değin malas, sürülmemiş, ot bürümüş tarla halinde kalıyordu. Bu tarım sistemine yakılarak yanmış ormanda gezici tarım denir. Dünyanın pek çok bölgesine yayılmış bir sistemdi. Sulu tarım ya da yakılarak açılmış orman tarlasında gezici tarım madenden aletleri gerektiriyordu. Başlıca alet önce taştan sonra madenden yapılmış çapaydı. Bu yüzden bu çağın tarımına çoğu kez çapalı tarım denir. Uygun bölgelerde tarım gitgide çok gelişmiş bir düzeye ulaştı ve insanların başlıca uğraşı oldu. Hayvancılıkta ilerleme. Doğal koşulların tarıma uygun olmadığı yerlerde hayvan yetiştiriciliği gelişme gösterdi. İsa'nın ölümü 5 ile 4000 yıllarına doğru subtropikal bölgelerin birçok kabileleri köpekten başka koyun, keçi, domuz, eşek, inek ve çeşitli antilop türlerini de evcilleştirmişlerdi. Sürü hayvanlarının yetiştirilmesi avcılıktan daha çok ürün veren, daha üretken bir etkinlikti ve bu durum kendilerini avcılığa vermiş olan step bölgelerindeki kabilelerin gittikçe çoban kabileler haline dönüşmelerinin nedeni oldu. Bazı yerlerde hayvancılık tarımdan daha üretkendi ve birçok kabile kendileri yalnız hayvancılığa vererek tarımı terk ettiler. Kırk kabileleri ya da çoban kabileler özellikle et, süt, süt ürünleri, deri, yün ve bunun gibi şeyler üretiyorlardı. Tarımcılar ise tersine oldukça önemli miktarlarda her çeşit tahıl, sebze ve meyve elde ediyorlardı. Başlangıçta hayvan yetiştiricisi kabileler gezgin değillerdi ve otlak tümüyle tükenene değin aynı yerde oturuyorlardı. Buzulların gerilemesi sonunda gittikçe sıklaşan kuraklıklar özellikle Orta Asya'daki otlakları yoksullaştırıyordu. Kuzey Afrika ve Orta Asya bozkırlarını terk ederek daha iyi alanlar aramak üzere yola çıkan çoban kabilelerin göçlerinin kökeninde bu olay vardı. Bazen çoban kabileler büyük nehirler havzasına yerleşiyor, ya tarıma geçerek ya da tarımla hayvancılığı birleştirerek yerli halk ile karışıyorlardı.
Ayrım sonu.